Ayrım 16. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 184. Koşar, daha doğrusu kötü bir yazgının yakıştırdığı, gülünç sana uygun tek yanı olan uçar adımlarla Şahin Düzlük'ten geçip subaylar helasına gitti. Sıkıntısı kendinden hoşnut olmayan 40 yaşındaki cılız yüzüne vurmuştu. Tepenin yamacına yerleştirilmiş bu helalardan tiksiniyordu. Gitmesi gerektiğinde dayanabileceği kadar dayanıyor, artık kendini tutamayacak duruma geldiğinde Saint Michel Kilisesi ile Galeri Seman'dan açılan ateşlere nişan tahtası gibi açık bu lanet yere koşuyordu. O kadar çok kurşun mermi yağıyordu ki saç çeperler kevgere dönmüştü, deliklerden kırlar görülüyordu. Dün bir binbaşının sağ kalçasına bir 7.62 saplanmıştı. Bir yüzbaşının sol böğrüne iki gülle parçası gelmişti. Geçen hafta bir yüzbaşı erkeklik organını kıl payı kurtarmıştı. Kaçarken bundan sonra erlerin helasına gideceğim diye bağırmıştı. Bir gün o da gitmişti erlerin helasına. Ama öyle alaycı bakışlarla karşılaşmıştı ki tövbe etmişti. Üssün komutanı paraşütçülerin albayıydı ne yazık ki. Örnek olmak zorundaydı. Asker deyimiyle korku vız gelmeliydi ona. Vız gelmek mi? Elinde silahla savaşırken ölmek başka şeydi. Pantolonunu çözmüş işerken ölmek başka şey. Nasıl tefe koyarlardı? Şahin nasıl öldü? Subayların helasında kıçı başı ortada öldü. Ne iğrenç değil mi? Evet, iğrenç, aşağılık, dedi kendi kendine. Aklına Livorno'da karısını bir başka erkekle bastıran bir erin helada kafasına kurşun sıkması geldi. Herkes karısını niye öldürmedi demişti. O ise niçin helada kendini öldürdüğü sorusunu sormuştu kendi kendine. Elinden gelse cesedi kurşun yağmuruna tutar, salak, boynuzlu, helada kendini öldürerek bizi rezil etmeye utanmıyor musun diye bağırırdı. Bir helada can vermek düşüncesini kabullenemiyordu. Ölümden kaçılamayacağına, ölüm doğanın en büyük haksızlığı olduğuna göre saygın bir biçimde ölmek hakkı da olmalıydı. Söz gelimi savaşırken ya da soylu bir davranışta bulunurken. En iyisi bir tenis kortunda ölmekti, elinde raketle. Evet, bir tenis kortunda seve seve ölebilirdi. Öyle seviyordu ki bu uygar oyunu. Hiçbir kadını sevmediği gibi seviyordu. 30 yıl boyunca elde ettiği başarılar profesyonellere taş çıkartırsınız. Övgüleri de doğruluyordu bunu. Topspin ve dropshot atışlarını daha etkili kılabilmek için aşil topuğu denilen bir atış bile geliştirmişti. Vücudun ağırlığını sağ topuğa vererek yer değiştiriyordu. Oysa şimdi helada ölmek tehlikesi içeren bir iş yapıyordu. Yüreği tiksinti doluydu yaptığı işe karşı. Paylaşılamayan 300 metre boyunca birbirlerine ateş eden Hristiyanlarla Amalcıların silah seslerine kulak kabarttı. Üniformanın silikleştirip beyaz tenis giysilerinin ise tartışılmaz alımlılığını öne çıkarttığı sırım gibi vücudunu doğrulttu. Helalara geldi, daha az tehlikeli izlenimi veren ortadaki kulübelerden birine girdi ve hemen pantolonunu indirdi. Acele etmek gerekiyordu. Oysa o da gazete okuyarak ya da kafasında dünya sorunlarını çözerek tuvaletten çıkmak bilmeyenlerdendi. Hele sinirini bozacak bir şey olmuşsa daha da uzun kalırdı. Akbabanın gelmesine bayağı sinirlenmişti. Kovaya oturdu, gevşemeye çalıştı. Ha gayret dedi kendi kendine. Rahatlamaya çalış, acele etme. Hemen ardından başını salladı. Acele edip etmemenin önemi yoktu. Önemli olan talihinin yaver gitmesiydi. Her an bir mermi isabet edip canını alabilirdi ya da ayağını parçalayabilir, aşil topuğu yapamaz duruma getirebilirdi. Kahrolası savaş. Acı, üzüntü, üzüntü, korku. Savaş bu demekti. İçinde öyle bir korku vardı ki kimi kez acaba damarlarımda kan yerine korku mu akıyor, beynimde gri madde yerine korku mu var diye soruyordu kendi kendine. Dostlukları çok eskiydi, korkuyla. Bağlarını hiç kopartmamış iki iyi dosttular. İtalya'da da sık sık karşılaşmışlardı. Söz gelimi öfkeli bir kalabalığı dağıtmaya gittiğinde, demir çubuklar, bir kiloluk taşlar, molotof kokteylleriyle saldıran göstericiler karşısında. Ya da silaha sarılmaktan çekinmeyen tehlikeli bir haydutu yakalaması gerektiğinde ya da paraşütle atladığında. Korkunun bütün belirtilerini ezbere biliyordu. Boğazın sıkışması, ensenin sertleşmesi, karnın duyarsızlaşması, büzüğün gevşemesi, özgüvenin yok olup yerini büyük bir yorgunluğun alması. Tanımlamasını bile yapmıştı korkunun. Korku, güveninizi çalıp yerine büyük bir yorgunluk bırakan bir şeydir. Ödlek miydi? Değildi. Paraşütle atlıyordu. Silaha davranmaktan çekinmeyen haydutları yakalıyordu. Kalabalıkların üstüne yürüyordu. Korkmak, ödlek olmak anlamına gelmiyordu. Yine de biraz daha yürekli olabilmek, söz gelimi saf Gigi'ye benzeyebilmek için ne isterse verirdi. Hiçbir şeyden korkmazdı saf Gigi. Bu helalara ıslık çalarak ya da güle oynaya girerdi hep. Aferin, tam isabet. Hiç mi korkmazdı? Geçen gece kulakları tırmalayan bir çığlık atmış, koşup geldiğinde onu yarı baygın bulmuştu. Ne oldu Gigi? Bir kurbağa komutanım. Kurbağa mı? Evet, kurbağa. Küçükken bir göl kenarında uyuyakalmış, uyandığımda karnımın üstünde bir kurbağa görmüştüm. Hiçbir şey yapmıyor, durmuş bana bakıyordu. Öyle korkmuştum ki bir daha kurbağa gördüğümde hep bayılır gibi olurum. Demek ki hiçbir şeyden korkmayanlar da bir şeyden korkabiliyorlardı. Belki de tanımlamayı değiştirmek gerekti. Korku hiç kimseyi esirgemeyen bir kurbağaydı. Beyrut ise ondan kaçılabilecek en son yerdi. Karın kaslarını kastı, bağırsaklarını harekete geçirmeye çalıştı. Beceremeyince alaycı bir biçimde yüzünü buruşturdu. İzinle İtalya'ya gittikten sonra ne demeye yine dönmüştü buraya? Yine Yakut'un komutanlığını üstlenmek isteyip istemediği sorulduğunda ne demeye evet demişti? Hiç kuşkusuz meslekte başarılı olmak ya da evliliğin mutsuzluklarından kurtulmak amacını gütmemişti. Beyrut'ta üst komutanlığı yapmaktansa Roma'da bir mafya babasını yakalamak mesleğinde daha fazla ün sağlardı kendisine. Karısından ise hiçbir şikayeti yoktu. Pazar günlerini tenis kortlarında geçirmesine bile sesini çıkartmazdı karısı. Belki de kendilerinden hoşnut olmayan, kendilerini yargılamak isteyen insanlara savaşın sağladığı olanaklar nedeniyle geri dönmüştü. Savaş büyük bir deneyimdi. İnsanın korkuyla boy ölçüşebildiği, gerçeklerle karşılaştığında elinden ne geldiğini görebildiği, kendisini değerlendirebildiği benzersiz bir deneyimdi. Beyrut'a gelmeden önce kendisiyle ilgili ne biliyordu? Azgın çetelerin, demir çubukların, ağır taşların, molotof kokteyllerinin dışında ne gibi tehlikelerle karşılaşmıştı? Hırsız polis oyununun yakalayan, korkutan, cezalandıran polis olmanın dışında ne yapmıştı? Evet, bu meslek aracılığıyla kurbağa yuvalarını tanımıştı ama hiç kendisini sınamamıştı. Başardım ya da başaramadım sonucuna varabileceği hiçbir denemeden geçmemişti. İnsan kendi yengisinin ya da yenilgisinin tek yargıcı olduğuna göre başka bir yol, başka bir uzlaşma, jürinin hoşgörüsüne sığınma söz konusu değildi. Başardım, kazandım diyebilmek ne büyük bir rahatlamaydı, ne büyük bir avuntuydu. Onurdu. Evet, bunun için geri gelmiş olmalıydı. Öyleyse dünyanın en iğrenç, en onur kırıcı ölüm tehlikesiyle ya da bir kurşunun ayağını parçalayıp tenis oynayamaz duruma düşürmesi olasılığıyla karşılaştığı bu helalardan tiksinmekle haksızlık ediyordu. Kovaya oturmak, en ufak bir gürültüye sıçramak, bağırsakları kıpırdamazken güm güm çarpan kalbinin sesini dinlemek bir anlamda sınava hazırlanmaktı. Zor bir parçayı çalmadan önce parmakları piyanonun tuşlarında gezdirmek gibiydi. Büyük sınava girmeden önce ödlek olmadığını kendisine kanıtlama gösterisiydi. Beyrut'a dönmesine yol açan gerçek nedenlerle bir ilişkisi olmasa da çok tutarlı bu çözümlemeden sonra Şahin bağırsaklarının kasıldığını hissetti. Büzüğünü gevşetti, boşaltması gereken ne varsa boşalttı. Pantolonunu çekip sıkıntılarının kaynağı kulübeden çıktı, yamaca yöneldi. Kendisini güvenlikte sayabileceği noktanın uzağındaydı daha. Manastır binasına varabilmesi için 3 dakika gerekti. Ama bağırsaklarını uğrattığı yenilgi koltuklarını kabartmıştı. Düzlüğe büyük bir coşku içinde vardığında şaşırıp duraksadı. Rahibe Milady ile altın elli Armando yemekhanenin kapısının önüne dikilmişlerdi. Daha önce tartıştıkları noktada duruyorlardı. Üstünde kara şalı, elinde tesbih ile rahibe Milady'nin narin bir görünüşü vardı. Güneşten yanmış, sağlam yapılı altın elli Armando elinde yine alet çantasını tutuyordu. Birbirlerinin gözlerinin içine bakarak konuşmaya kaptırmışlardı kendilerini. Birden Şahin'in gözlerinin önüne belleğinden hiç silinmemiş olan bir görüntü geldi. Armando İngiliz anahtarını yere atıyor, rahibe Milady'yi kolundan yakalıyor. ''İyi dinleyin beni küçük Cadalos, tepeme çıktınız, asıl ben dayanamıyorum size.'' diye bağırıyordu. Hırsından titreyerek giden ama ertesi gün ateşkes istemeye gelen rahibe Milady, ateşkesi barış anlaşmasına dönüştüren yemek, eski düşmanların ellerinde zeytin dallarıyla yemekhaneye gelişleri, alkışlayıp yaşasın diye bağıran askerler geldi gözlerinin önüne. Tiril tiril giysisi, yakut haçıyla rahibe Esperanza'nın gelip yanına oturması, tepeden bakmayı bir yana bırakması geldi gözlerinin önüne. Kaçış öykülerini anlatan sesi, kendisinin beceriksiz madam madam madam deyişleri kulaklarında çınlandı. İkimizin ortak yanlarımız var albayım. Ne bunlar madam? Dropshot ve topspin albayım. Madam, rahibe olmadan önce tenis şampiyonuydum. Madam, bu tepede en çok neyi özlüyorum biliyor musunuz? Bir tenis raketiyle bir tenis kortunu albayım. Coşkusunu doruğa ulaştıran sözler de yeniden kulaklarında çınladı. Orleansların bir kolu olan soylu bir aileden geliyordu. Normandi'de asma köprülü bir şatosu vardı. Rahibe olup Fransa'dan uzaklara gidebilmek için ailesiyle çatışmıştı. Ama en çok perşembe yemekleri, saf gigi ve altın elli Armando ile birlikte ikinci kata çıkabilmek için her hafta perşembeyi iple çekişi, yardımcısıyla yardımcısının yardımcısının flört edişlerini hoşgörüyle izleyişi, terhis edilenlerle birlikte İtalya'ya gitmesi gerektiğinde duyduğu üzüntü, kendisine itiraf etmekten çekindiği bir buruklukla Livorno'ya gidişi geliyordu gözlerinin önüne. Ve düzlüğe geldiğinde adımlarını durduran şaşkınlık, yerini bir kuşkuya bıraktı. Beyrut'a dönüşünün nedeni korkuyla boy ölçüşmek, ölüm tehlikesiyle karşılaştığında elinden ne geleceğini görmek değil miydi yoksa? Gerçek neden rahibe Esperanza mıydı yoksa? Sendeledi, düşmemek için korkuluklara tutundu. Alnı ter içindeydi. Derin bir soluk alıp şaşkın şaşkın çevresine bakındı. Zavallı Şahin, dürüstlüğüne, iyi niyetine karşın insan ruhunun derinliklerine inmeyi beceremiyor, insanın iç dünyasının loş kıvrımlarına nasıl girileceğini bilmiyordu. İtalya'da birini tutukladığında da bir suçlunun ya da sanığın niçin böyle davranmış, suçun neden işlenmiş olduğuyla ilgilenmezdi hiç. Polis, daha doğrusu adalet dağıtıcısı kimliğine bağlı kalır, ceza yasasının hangi maddesine karşı gelinmiş olduğunu belirlemekle yetinirdi. Yaşamın, yasaların dar sınırlarının ötesine taşınabileceği kuşkusunu, duyguların yassılması adını taşıyan bir mezarlığa gömmüştü. Bu nedenle şimdi aklına takılan soru, helada ölmek ya da sağ ayağından olmak düşüncesinden çok daha fazla korkutmuştu onu. Rahibe Esperans. Olamazdı. Hayır, olurdu. Evet, hayır, evet. Bu evete varması oldukça zaman aldı. Belki 10 kez derin soluk aldı. Alnında terler birikti. Onun için geri dönmüştü. Bu yaştaki bir rahibe, yolundan şaşmaz bir baş rahibe, kendisini yalnızca yemeğe çağırmış olan erişilmez, el sıkışmanın sınırlı bir yakınlığın ötesinde kendisine hiçbir şey vermeyecek olan bir kadın için. Aşkın gözü gerçekten de kör müydü, hiç mantığı yok muydu? Aşk mıydı söz konusu olan? Evet, aşktı. Platonik, beyinsel, bastırılmış olduğu için aşk özlemi demek daha doğru olabilirdi. Bir ateşlenme. Ama bu özlem geri dönmesi için yeterli olmuş. Ateş hastalığı ortaya çıkartmıştı. İyileşmesi gerekti. Rahibe Esperans ile karşılaşmaktan kaçınmalı, perşembe yemeklerine gitmemeliydi. Her şeyden önemlisi de kendisini buraya döndüren nedenin yerine asıl nedeni geçirmeliydi. Kendisini büyük sınava hazırlamalı, ödlek olmadığını göstermeliydi. Korkuluktan uzaklaştı, düzlükten hızla geçti. Gözlerinin içine bakarak konuşmayı sürdüren rahibe Milady ile altın elli Armando'nun önünden geçip bürosuna giden koridora daldı ve kapısında bir karabinerinin kendisini beklemekte olduğunu gördü. İçinden pazarlıklı, bir madalyaya kazılmış gibi yassı suratlı bir oğlandı. Madalyanın tabanında titreyen küçük bir ağız vardı. Ortada küçücük seçilmeyen bir burun. Tepede kapana sıkışmış bir farenin küçücük gözleri. Sert bir biçimde sordu. Adın ne? Ne istiyorsun? İnildiyen bir ses yanıt verdi. Ölü Onofrio oğlu, onbaşı Salvatore Bellezza. Sensin demek diye homurdandı. Bir gece önce orospunun teki yüzünden yaptığı budalalıklar nedeniyle haşlamak için çağırttığını anımsadı. Birazdan hesaplaşırız seninle. Sonra kapıyı vurup girdi ve Akbaba'nın böğürmesi çevrede bulunan herkesin kulaklarını tırmaladı. Şahin, neler oluyor Yakut'ta? Yoksa siz de mi gönlünüzü kaptırdınız gibi cümlelerle zenginleşen konuşma yarım saat sürdü ve sonunda yaşamı, duyguları bir yana bırakarak uyulması gereken bir yasa gibi değerlendiren Şahin'i adalet dağıtıcısı işlevine döndürdü. Gerçekten de hemen bir günah keçisi, örnek olması için dar ağacına çekilmesi gereken bir suçlu bulmak gerektiğini düşündü. Bu sırada ölü Onofrio oğlu Salvatore Bellezza beklemeyi sürdürüyordu. Beklerken de sevdalı gönlü dümensiz bir gemi gibi akıntıya kapılmış sürükleniyordu. Çılgın düşlerin, şaşırtıcı gerçeklerin dalgaları teknesini beceriksizliğin sislerinde havalandırıp umutsuzluğun kayalarına çarpıyordu. Kurşuna dizilecekti. Başına kara bir torba geçirip Tosca operasında "Ey tatlı öpüşler, ey yumuşak okşamalar, vakit geldi, ölüyorum, çaresiz" aryasını söyleyerek ölmeye hazırlanan ressam Mario Cavaradossi gibi bir duvarın önüne dikeceklerdi. Tıpkı Birinci Dünya Savaşı üzerine yapılan filmlerde evlerine dönmek için cepheden kaçan askerlerin bir duvar önüne dizilmeleri gibi. Hiç kuşkusu yoktu. General bas bas bağırıyordu. "Bu iş bitmeli." Albay da yanıt veriyordu. "Bitecek generalim, bitecek." Umurunda bile değildi kurşuna dizmeleri. Keşke dizselerdi. Çünkü ölüm haberini gazetelerde okuyunca San Anda Maria Cavaradossi'nin ölümünden sonra kendisini San Angelo Kalesi'nden atan Tosca gibi kendini öldürecekti. Söylediği çirkin sözlere pişman olacaktı. "Go to hell, canın cehenneme" demişti. Hollywood plajındaki tatlı öpüşleri, yumuşak okşamaları unutup böyle demişti. Ali'ye verdiği pahalı armağanları da unutmuştu. Üzerine çakıyla SS harflerini kazıdığı yürek biçimli çakıl taşını da. Çakıyla kazırken canı çıkmıştı. Üstelik bakanların alaycı yorumlarına da göğüs germek zorunda kalmıştı. Salak, SS'lerin kim olduğunu bilmiyor musun? Elbette biliyordu. Filmlerde görmüştü. Sağ kollarında ve boyunlarında gamalı haçlar bulunan kara giysili Alman askerleriydi. Gamalı haçın altında da SS harfleri vardı. Schutzstaffel anlamına geliyordu. Koruma birliği. Kısacası askeri polis, Hitler'in karabinierleri. Filmlere bakılırsa karabinierlere benzemiyorlardı. İnsanları dövüyor, öldürüyor, sarışınlardan başkasıyla evlenmiyorlardı. Ama Salvatore ve Sanan adlarının S harfiyle başlamasında, bu harfleri kazımanın zor olmasında ne suçu vardı? İlk kez öpüşmelerinin ardından aldığı altın madalyona kuyumcu kazımıştı bu harfleri. Ayrıca "Jonet Forever" sonsuza dek birlikte yazmıştı. Sonsuza dek. Acımasız, değer bilmez kadın. Ama belki Sanan iyi İngilizce bilmediği için "joint" sözcüğünün ne anlama geldiğini anlamamıştı. To join mastarı zor bir mastardı. Kimi kez varmak, kavuşmak, kimi kez de bağlamak, yapıştırmak anlamına geliyordu. United sözcüğünü kazdırsa belki daha yerinde olurdu. Amerika Birleşik Devletleri'ne United States deniyordu. Jointed States denmiyordu. Ne var ki Sanan ile Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi birleşik değildi. Bağlanmış, yapışmıştı ona. Onu görmeliydi. To join'ın ne demek olduğunu anlatmalıydı. Ama kurşuna dizilirse nasıl görebilirdi? Belki de kurşuna dizmezlerdi. İtalya'da ölüm cezası kalkmıştı. Hayır, casusluk, sabotaj, askerden kaçma suçlarına uygulanıyordu. Onun suçu da sonuçta askerden kaçmaktı. Generalle albayın böyle bağırmaları bundandı. Örnek bir ceza istiyorum albayım. Olacak generalim, olacak. Ölü Onofrio oğlu Salvatore Bellezza hıçkırığını tuttu. Bütün suç Camgöz'ün, İtalya Büyükelçisi'nindi. Camgöz çenesini tutsaydı olayı 3-5 yakınından başka kimse duymayacaktı. Oysa niye engel olmuyorsunuz çavuş, böyle şeylere izin veriyorsunuz? Ben gece gündüz vatanım için çalışıyorum ama elçiliğin damında tepilen bir salağın yüzünden uyuyamıyorum. Bu durumda çavuş şikayeti rapor etmek zorunda kalmıştı. Şikayet albaya, ondan da generale ulaşmış, ikisi birlikte ölüm kararı vermişlerdi. Ama idam mangasının karşısına çıkmadan önce öcünü alacaktı. Camgöz'ün bir gözünün cam olmasının, Beyrut'a gelmeden önce bir başka İtalyan elçisiyle birlikte James Dean'e öykünmeye kalkışmasından kaynaklandığını söyleyecekti herkes. Küba'da bulunmuş olan öbür elçi, çekilmez budalalığı ve çekilmez karısıyla ünlüydü. Bayağı, patavatsız ama milyarder olan kadın, Fidel Castro'ya aşıktı. Diplomatik çevrelerde çamaşırcı sanıyla anılıyordu. Camgöz'de çamaşırcının kocası iyi dosttular. Birlikte çocuklar gibi oyun oynarlardı. James Dean'in Asi Gençlik filminde yaptığı gibi otomobillerini büyük bir hızla birbirlerinin üstüne sürer ancak son metrelerde frene basarlardı. Ne var ki bu iş için çok süratli tepki gösterebilmek gerekiyordu. Oysa iki büyükelçi de göbekli oldukları için tepkileri çok ağırdı. Bu nedenle bir gün birbirlerine toslamıştılar. Öyle şiddetli bir çarpışma olmuştu ki çamaşırcının kocasının kafası ezilmiş, suratı büsbütün aptallaşmıştı. Cam gözünde bir gözü kör olmuş, yerine takma bir göz taktırmıştı. Evet, herkese anlatacaktı bu öyküyü. Ayrıca büyükelçinin dürzüler tarafından kaçırılıp çarmıha gerilmekten çok korktuğunu da anlatacaktı. Kendisi, ölü Onofrio oğlu Salvatore Bellezza bu nedenle elçiliğin damında nöbet tutmaktaydı. Sıcak havalarda su gibi terliyordu burada. Yağmur yağdığında sırılsıklam oluyordu. 12 saat süreyle makinelinin üstüne eğilmiş durmaktan sırtı hamallarınki gibi ağrıyordu. Ama yine de Camgöz akıl edip de hiç olmazsa bir kez sağ ol ölü Onofrio oğlu Salvatore Bellezza, benim için canın çıkıyor diyecek olsa şu yanıtı verecekti. Ben size teşekkür borçluyum ekselans. Siz olmasaydınız karşı evde oturan kızı tanıyamazdım. Hiç gördünüz mü onu ekselans? Vücudu incecik, yüzü melek gibi, teni amber rengi, abanoz saçları beline iniyor. 6. katta oturuyor ekselans, tam elçiliğin karşısında. Yatak odasının önünde dövme demirli bir balkon var. Balkondan eğildiğinde tıpkı Romeo'sunu bekleyen Juliet'e benziyor. Başımı havaya kaldırıyor, ben de Romeo sanıyorum kendimi. İkinci kez hıçkırığını tuttu. Elçilik yalnızca 3 katlıydı. 6. kattaki balkona çıkan Sana'nı görebilmesi için Romeo gibi başını havaya kaldırması gerekiyordu. Oysa başlangıçta dikkatini çekmemişti kız. Dürzilerin cam gözü kaçırıp çarmıha gelmemeleri için sokağı gözetlemişti hep. Ama bir sabah başını kaldırınca onu görmüştü. Öğleden sonra yine görmüştü. Ertesi sabah, ertesi öğle sonrası yine görmüştü. Kendi kendine acaba benim için mi balkona çıkıyor diye sormuştu. Sonra gece nöbeti sırası geldiğinde artık göremeyeceğim onu diye düşünmüştü. Oysa nöbete başlar başlamaz Sanan ışığı yakıp balkonun bir köşesine oturmuş kitap okumaya başlamıştı. Her gece aynı şeyi yapmıştı. 4. gece konuşmuştu onunla İngilizce. İngilizceyi bir otomobil parkında kahyalık yaparken Amerikalı turistlerden bahşiş kopartabilmek amacıyla öğrenmişti. Hello diye seslenmişti. Benim adım ölü Onofrio oğlu Salvatore Bellezza. Do you speak English? İngilizce biliyor musun? Kız da evet. Adın ne? Sanan. Ne okuyorsun? Ders çalışıyorum. Ne çalışıyorsun? Mimarlık. Donup kalmıştı. Çünkü mimarlık okuyan bir kızı tavlamak, sıradan bir kızı tavlamaktan başka bir şey olmalıydı. Yine de çekindiğini belli etmemeye çalışarak sormuştu. Benimle çıkmak ister misin? Kız da evli misin, nişanlı mısın? Soluğu kesilmişti sanki. Kimsesi yoktu, kimsesi olmamıştı. Ortalıkta onca varlıklı, onca kentli yakışıklı erkek varken Abruzzi'de davarlar arasında büyümüş bir andavallının yüzüne kim bakardı? Üstelik tensel aşk konusunda Bakire Meryem'den daha bilgili değildi. Günümüzde gençlerin her şeyi bildikleri sanılıyor. Doğru değil bu. Tensel aşk konusunda kimi gençlerin bildikleri televizyonda soyunup yatakta debelenen sevgililerle sınırlı. 20 yaşındaydı ama bir kez öpüşmüştü. Ertesi gün onu bırakıp cipli Amerikalı'ya giden Hamra sokağındaki Nidal karısını öpmüştü. Öpüştükten sonra ne yapılır? Ne zaman soyunup yatağa girilir? O iş nasıl yapılır? Kışladaki çocukların dediklerine göre piston gibi ileri geri gidiliyordu. Sonunda da müthiş bir rahatlama oluyordu. Tepeden tırnağa titreşerek büyük bir keyif alınıyordu. Doğru muydu, yanlış mıydı? Bunu anlamak için iznini Beyrut'un yanı başındaki kerhaneleriyle ünlü Kıbrıs'ta geçirmişti. Uygunsuz kadın kaynayan bir gece kulübüne gitmiş, pantolonunu mıncıklayarak hadi yukarı çıkalım diye asılan bir Rum kızına en azından 7 viski ısmarlamıştı. Ama son dakikada caymış, yukarı çıkmamıştı. Hıçkırdı, kapana sıkışmış fare gözü gibi ufacık gözlerinden yaşlar boşandı. Kendini toparladığında hayır sanan demişti, evli de değilim nişanlı da. Bunun üzerine kız içeri girip pencereyi kapatmış, ışığı söndürmüştü. Ertesi gece ise İngilizce bir pusula atmıştı ona. Sevgili Salvatore, seninle seve seve çıkarım. Ne var ki iyi aile kızı olduğum için yanımda biri olmadan gelemem. Senin Sanan. Senin Sanan. Senin sözcüğü aklını başından almıştı. Beni seviyor, beni seviyor diye mırıldanmıştı. Beni seviyor. Ölü Onofrio oğlu Salvatore Bellezza'yı, Abruzzi'de davarlar arasında büyümüş bir andavallıyı, tensel aşk konusunda Bakire Meryem'den daha az bilgili bir erkeği. Sonra bacadan düşen bir kömür parçasını almış, elçiliğe bitişik binanın duvarına kocaman harflerle şunları yazmıştı. Sanan, ben yakut üstündeyim. Bugün gelmeyecek olursan kendimi öldürürüm. Talihi yaver gitmişti. Öğleden sonra bir de çadırında uyurken bir sese uyanmıştı. Uyan Bellezza, sevgilin geldi, sevgilin. Girişteki karakola koşmuş ve sanki bir düş görmüştü. Uzun kolları kolalı, beyaz bir giysi giymişti. Saçlarını öğrenciler gibi ortadan ayırmıştı. Hiçbir şey sürünmemişti. Kendini öldürmeni istemediğim için geldim demişti. Sonra da onu direksiyonunda bıyıklı, güneş gözlüklü, yakışıklı birinin bulunduğu bir otomobile bindirmişti. Dayımın oğlu Ali. Sonra yola çıkmışlardı. Ali direksiyonda, onlar arkada. Ama aralarında kocaman bir yastık vardı. Belli ki Ali ayısı koymuştu. Ayrıca dikiz aynasından sürekli onları dikizliyor, ikisinden biri yastığı kımıldatacak olsa hemen klaksona basıyordu. Sanan öyle öfkelenmişti ki bir lokomotif gibi sigara tüttürmüştü. Ama yine de gezintinin sonunda ertesi günde gelmeye söz vermişti. Gözyaşlarını sildi sömkürdü. O günden sonra her gün gelmişti. Yanında hep Ali oluyordu. Hep öğle üstü geliyordu. Hep karnı aç olduğu için hemen lokantaya götürüyordu onları. Hep koltuk, dikiz aynası ve klakson oluyordu. Kızı ne öpebiliyor ne boynunu okşayabiliyordu. En çok eline dokunup sana bayılıyorum diyebiliyordu. Zaten Sanan'a duyduğu sevgi öyle saf, öyle tinseldi ki. Onu Rita da Kaskia'ya benzetiyordu. Bağışlanmaz kusurları bile bağışlatan ve karşılığında bir Salve Regina okumasıyla yetinen kadın ermişe. Sigaranın birini söndürüp birini yakmasının, bir de sorulan sorulara yanıt vermemesinin dışında hiçbir kusuru yoktu. Söz gelimi nasıl mimarlık okuduğu sorusuna, mimar olmak için üniversiteye gitmek gerekmez miydi? Balkonda oturup kitap okumak yeterli miydi? Kaçamak yanıt veriyordu. Kim bilir, belki Rita da Kaskia da sigara içer, kaçamak yanıtlar verirdi. Ne olursa olsun Sana'nın yanında mutlu oluyordu. 20 yaşında ölmek istemiyordu artık. Sana'dan önce 20 yaşında ölmek istiyordu. Bu dünyada ne işim var benim diye düşünüyordu. Kimse sevmiyor beni. Babam borçlarını ödeyemediği için kendisini uçuruma atmış, anam hep azarlıyor beni. Benim çocuğum da değilsin sen, çok salaksın. Otopark kahyası bile olamadın. En iyisi 20'sinde ölmekti. Oysa şimdi yaşadığına seviniyordu. Üstelik Ali'nin varlığına karşın. Kaldı ki Ali'nin varlığına nasıl karşı çıkabilirdi? İyi aile kızları nişanlılarıyla yalnız çıkamazlardı ki. Ali olmasaydı Sanan gelemezdi. Bunun öylesine bilincindeydi ki Ali'ye durmadan bir şeyler alıyordu. Bir gün bir boyun bağı, bir gün bir gömlek, bir gün kuart saat. Yedirdiği yemekler, cebine koyduğu harçlıklar da cabasıydı. Kurnaz herif bir keresinde bugün paralar benden demiş ama hesabı ödeyeceği sırada kusura bakma cüzdanımı yanıma almamışım, bana 50 dolar borç versene demişti. Borcunu ödeyecek yerde de 50 dolar daha ver, hepsini toptan öderim demişti. Yüzsüz herif, 100 doları geri vermek bir yana, 50 dolar versene, cüzdanımı unutmuşum, 50 dolar versene, 100 dolar versene hepsini toptan öderim deyip durmuştu. Zaman zaman herifin güneş gözlüğünü çıkartıp gerisinde ne olduğuna bakmak geliyordu içinden. Kumbara mı vardı, banka şubesi mi vardı? 200'lü herifin yürüttüğü dolarları, boyun bağlarını, gömlekleri, kuart saati, yediği yemeklerin parasını bir geri alabilseydi. Ölü Onofrio oğlu Salvatore Bellezza gözündeki bir damla yaşı daha kuruladığında kapı açıldı. Karargaha dönmekte olan Akbaba ile birlikte Şahin göründü. Ne gerekirse yapacağım generalim. Yineliyorum. Herkese örnek bir ceza olsun. Baş üstüne generalim. Hemen bugün. Baş üstüne generalim. Sonra Şahin genzini temizledi. Tutuklayan, korkutan, cezalandıran polis, yaşamı acımasızca uygulanan bir yasa sayan adalet dağıtıcısı sesine büründü ve örnek cezanın da olası kurbanına bir göz atarak İlk kamçıyı şaklattı. Gir içeri haydut, gir de Torquemada oynayalım seninle. Kendisini cellada teslim eden bir mahkumun ürkek adımlarıyla içeri girdi. Yöntemi öyle iyi biliyordu ki işkencenin her aşamasını kafasında canlandırıyordu. Birinci kırbaç, ikinci kırbaç hatır sorma. Üçüncü kırbaç, dördüncü kırbaç gönül alma. Beşinci kırbaç, altıncı kırbaç can çıkarma. Livorno'daki çavuş İskoç duşu derdi buna. İskoç duşu beyne kan götürür. Senin gibilerin akıllarını başına getirir derdi. Şahin ise Torquemada yöntemi diyor. Torquemada dinden sapanlara yakılmadan önce işkence uygulayan bir engizisyon papazıymış. Öksürdü, titrek adımlarla çalışma masasına yaklaşıp hazır ola geçti. Buyurun albayım. Yanıt ikinci kırbacı oluşturdu. Başını kaldır. Omuzlar dik, karın içeride, parmaklar pantolon çizgisinde. Üstlerin karşısında böyle durulmuyor mu artık? Evet albayım. Başını kaldırıp, omuzlarını dikleştirip, karnını içeri çekip, parmaklarını pantolon dikişine getiren ölü Onofrio oğlu Salvatore Bellezza, çok geçmeden gelecek olan hatır sorma kırbacını bekledi. Aferin Bellezza, aferin. Adam gibi hazır ola geçtiğine göre erkek erkeğe konuşabiliriz seninle. Erkeksin değil mi Bellezza? Evet komutanım. Yanılıyorsun Bellezza, yanılıyorsun. Erkek değilsin. Erkek adam senin gibi davranmaz. Taburumda hep erkek adam isterim ben. Taşaklı adam. Taşaklı karabinyeri, anladın mı? Evet komutanım. Ne eveti, ne dedim ben? Taşaklı dediniz komutanım. Ne taşa, karabinyeri taşa komutanım. Karabinieri taşağı demedim Bellezza. Taşaklı karabinieri dedim. Dinlemiyorsun Bellezza. Dinliyorum komutanım. Kuşkusuz dinliyordu. Ama Torquemada yönteminin üstüne Sana'nın 200'lü adam yerine kız kardeşiyle geldiği o unutulmaz günün anısı binmişti. Vücudunu sımsıkı saran bir blue jean giymişti. Üstünde de içine zor sığdığı bir kazak vardı. Saçlarını çözmüştü. O gün lokantaya gitmemişlerdi. Yastık, dikiz aynası olmamıştı. Bir taksiye binmiş, Hollywood plajı adını taşıyan bir Hristiyan plajına gitmişlerdi. Kız kardeşi hemen uyuyakalmıştı. Tertemiz, tinsel aşklarını lekelememek için kabuk toplamışlar, bu arada yürek biçimindeki taşı bulmuşlardı. Taşa bakarlarken kocaman bir dalga sanana vurup kazağını ıslatmıştı. Gözlerine inanamamıştı. Kazağın altında hiçbir şey yoktu. Sütyen bile yoktu. Soğuktan dikleşen meme uçlarını gördüğünde vücudu karıncalanmıştı. Sonra bacaklarının arasında sanki bir süngü bitmişti. Elbette sahici süngü değildi. Ne yapacağını, gözlerini nereye kaçıracağını bilememişti. Sanan görmemiştir belki diye düşünmüştü. Oysa Sanan görmüştü ve ne yapmıştı biliyor musunuz? Yavaşça yanına uzanmış, onu kendine doğru çekmiş ve ağzının içinden öpmüştü. İçinden. Ağzın içinden öpülebileceğini kimseden duymamıştı daha önce. Kimseden. Ne Kıbrıs'taki Rum kızından, ne Cipli Amerikalı'ya giden Nidal Orospusu'ndan, ne de kışlada bu konuları konuşanlardan. Öpüşmek için kapalı dudakların birbirine değmesinin yeterli olduğunu sanmıştı hep. Oysa Sanan insanın dudaklarını açıyordu diliyle. Sonra yine diliyle dişlerin arasına giriyor, dilinizi yakalıyor, ısırıyor, kıvırıyordu. Bu arada süngüyü de boşlamıyor, insanın soluğunu kesiyordu. Soluğunuzla birlikte aklınız da uçup gidiyordu. Evet, aklınız da. Çünkü birden kesmişti. Gülerek yeter artık, yeter artık deyip kardeşini uyandırmıştı. Onu üste bırakmış, ertesi gün yine Ali ile birlikte gelmişti. Üstünde yine beyaz giysi vardı. Saçları öğrencilerinki gibi örülüydü. İnsan aklını oynatabilirdi. Yastık, dikiz aynası, bip bip bip işkencesi yeniden başlamıştı. Bir daha öpmemişti. Hiç öpmemişti. Oysa bin kez istemişti. Hiç öpmemişti. Oysa yürek biçimli taşa SS harflerini kazımıştı. Hiç öpmemişti. Oysa üzerine Salvatore San Joint Forever kazılı madalyona bütün parasını yatırmıştı. Hiç öpmemişti. Oysa Ali'ye aldığı armağanları, verdiği borçları çoğaltmıştı. Unut Salvatore, unut. Unutmak mı? Böyle bir öpüşme unutulamazdı ki. Unutulamazdı. Çünkü tertemiz, tinsel aşk yeterli değildi. Ve kulaklarını dört aç Bellezza, daha doğrusu Brutezza. Buyurun albayım. Taşan filan yok senin. İki bacağının arasında toplu iğne bile yok. Suratından belli. İdiş edilmiş hayvan gibisin. Onursuz bir hadım ağasısın. Hepsi yazılı bu raporda. Görüyor musun bu raporu Brutezza? Evet albayım. Suçlarının listesi Brutezza. Üstelik geçmişte yaptıklarını, duvarlara yazdığın yazıları, dikkatsizliklerini, emirlere uymamanı bir kenara bırakıyorum. Dün gece yaptıkların üstünde duruyorum yalnızca. Evet albayım. Birincisi, nöbet yerini, makinelini terk etmişsin. Nöbet yerini, makinelini. Evet albayım. Akıl hastasısın sen Brutezza. Burulmuş bir hayvan, onursuz bir hadım ağası olmanın yanı sıra akıl hastasısın. Aşırı paranoyaksın, şizofrensin. Evet albayım. 16. ayrımın sonu. Sayfa 198.